Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kârilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamda Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 19 Aban 1401 Hicri Kameri, 15 Rebiyusani 1444 ve Miladi 10 Kasım 2022 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkoğlu ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi, İran masalları ve efsaneleri ve kalıcı trisimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım
Susan Kolipur.
Akşam haberlerini sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. İran hipersonik balistik füze geliştirdi. Reisi, yaptırım ve istikrarsızlaşma düşmanın iki stratejik hatasıdır. Zahidan Haşdemir yolu Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısının katılımıyla açıldı. Tüm General Safavi düşmanlar İran'daki müdahaleleri için bedel ödeyecekler. İran Dışişleri Bakanı'ndan Alman mevkidaşının sözlerine tepki. Ve Erdoğan, Rusya'nın Herson kararı olumlu bir adım olduğunu ifade etti. Şimdi haberler.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, Devrim Muhafızları tarafından hipersonik balistik füze geliştirildiğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, Devrim Muhafızları tarafından hipersonik balistik füze geliştirildiğini bildirdi. Tuğgeneral Hacizade bu füzenin gelişmiş hava savunma kalkanlarına karşı koymak için tasarlandığını ifade etti. Bu yeni füzenin tüm füze kalkanı sistemlerini geçebilme kabiliyetini belirten Tuğgeneral Hacizade, ayrıca bu füzenin düşmanın füze savar sistemlerini hedef alma kabiliyetine sahip olduğunu açıkladı. Tuğgeneral Hacizade böyle bir silahın ortaya çıkmasının füze üretiminde büyük bir sıçrama anlamına geldiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'e düşmanın tüm habislikler ve sorun çıkarmalarına rağmen ülkenin gelişmekte olduğunu görünce ülkede kargaşa ve kaos çıkarmaya yeltendiğini belirterek kesinlikle söyleyebilirim ki düşmanın zalim ambargo politikasının yenildiği gibi ülkeyi istikrarsızlaştırma komplosu da boşa çıktı dedi. Tahran ilindeki Pakdash ilçesi halkına hitaben konuşma yapan Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasını şöyle sürdürdü. Düşman bazı ülkelerde uyguladığı reçetesini burada da uygulamaya çalışıyor ancak ambargo politikasında olduğu gibi istikrarsızlaşma politikasında da bir kez daha mağlup oldu. Düşman İran'dan petrol satışını sıfıra indirmek, İran'ı izole etmek, ticaretimizi durdurmak, İran'ı bölge ekonomisinden silmek ve üretim çarkının ülkede durdurulmasını istiyordu. Ancak tüm baskılara rağmen petrol satışımızın arttığını, İran'ın bölge ticaretindeki payının %50 yükseldiğini ve üretim çarklarının İranlı gençlerin gayretiyle döndüğünü görünce resmen maksimum baskı politikalarının rezilce akamete uğradığını itiraf etti. Düşman eğer bizim fatve yönelik gibi üyelik gibi şartlarımızı kabul etmezseniz bölge ve dünya ülkeleriyle irtibata geçemezsiniz diyordu. Ancak İran onların iddialarına karşın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olarak bölgesel işbirliğine giriştirdi. Devrim muhafızlarının rehberliği sayesinde yaptırım ve baskıları güçle itti ve gençlerinin demir iradelerine dayanarak ilerleme zirvelerini birbiri ardınca fethetti ve bu yüzden düşman kaos ve kargaşa ile amaçlarına ulaşmak istiyor. Düşman kaos ve kargaşa ile ülkenin gelişmesinin önüne geçebileceğini zannetti. Ancak devletin halkın yanında ve halkla birlikte olduğunu gördü. İran halkına karşı 8 yıllık bir savaş dayatıldı. Batı ülkelerin desteklediği halkın mücahitleri örgütü 17 bini aşkın İranlıyı şehit etti. Düşman bütün bu komplolarında yenilse de ibret almadı. İran halkı dünyanın batısındaki veya doğusundaki falanca halk değil, tam aksine cesur, basiretli ve bilinçli bir halk olarak mazlum olmalarına rağmen devrim ve şehitlerin kanının savunucusudurlar.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir'in katılımıyla 150 kilometre uzunluğundaki Zahidan Haş demir yolunun açılışı gerçekleşti. Hatemül Enbiya karargahının müteahhitliğini yaptığı Haş Zahidan demir yolu bugün Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhbir'in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. 640 kilometre uzunluğunda olan Çabehar Zahidan demir yolu projesi de aynı karargah ve hükümet tarafından inşa edilmekti.
Başkomandanın askeri başdanışmanı Tüm General Seyyid Yahya Rahim Safevi, Fars Körfezi kıyısındaki bazı ülkelerin kendi medyası ile güvenliği arasında birini tercih etmeleri gerektiğine temasla İran'ın işlerine müdahale etmeleri halinde bedelini ödeyeceklerini bilmeleri gerektiğini vurguladı. General Hasan Tahrani mukaddem için Tahran'a düzenlenen etkinliğine katılan Tüm General Safevi, Sultan düzeni, Amerika ve Siyonistler ve de Fars Körfezi'nin güneyindeki bazı badiyeci aşiretlerin İran'ın kültürü ve medeniyetinden habersiz olduğunu kaydetti. Düşmanın nizamı devirme, dayatma savaşı ve bölgesel cephe olmak üzere üç alanda İran milleti karşısında yerindiklerine rağmen komplolarına devam ettiklerini söyleyen Tüm General Rahim Safevi, İran düşmanlarının son kargaşalarda yerli casusları ve fasit unsurların kullanmalarına rağmen İslam İnkılabı rehberinin erdemli liderliği sayesinde bu fitnenin de etkisizleştirildiğini vurguladı.
Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Pakpur, Sistan ve Beluçistan'ın bölünmesinin asla söz konusu olmadığını belirtti. Sistan ve Beluçistan ilinde bir grup Şii ve Sünni din alimi ve aksakala hitaben konuşma yapan General Pakpur, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye ve Irak'ın düşmesi için tüm dünyanın irade etmesine rağmen devrim muhafızlarının iradesiyle buna engel olan nizamın ta kendisi olduğunu vurguladı. General Pakpur, kalkınmanın güvenliğe bağlı olduğuna temasla düşmanların güvensizlik ve istikrarsızlık çıkarmakla Sistan ve Beluçistan'ın kalkınması ve ilerlemesine engel olmaya çalıştığını kaydetti. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı sözlerinin devamında vatandaşların güvenliğini bozanları sert şekilde uyardı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 72 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.607'ye, Vaka sayısı 7.558.762'ye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 91'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7.333.602'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Dağlık Karabağ çevresinde ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında askerden arındırılmış bölge kurulmasını teklif ettiklerini açıkladı. Ermenistan Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Paşinyan, 31 Ekim'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptıkları üçlü zirvede Dağlık Karabağ çevresinde uluslararası garantilerle desteklenen askerden arındırılmış bölge kurulmasını teklif ettiğini anlattı. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da ordusu bulunmuyor. Azerbaycan, bunun denetlenmesi için Dağlık Karabağ'a gözlem misyonu gönderme teklifimizi reddetti. Benim kanaatime göre Dağlık Karabağ Ermenileri sadece Azerbaycan tarafından soykırıma maruz kalmamak için bir savunma ordusu bulunduruyor diyen Paşinyan, askerden arındırılmış bölge teklifinin kabulü halinde bu kadar kapsamlı bir savunma ordusuna gerek kalmayacağını ifade etti. Paşinyan bu teklifin hala daha geçerli olduğunun altını çizdi. Sınır hattında da askerden arındırılmış bölge kurulmasını önerdiğini kaydeden Paşinyan, 1991 yılında geçerli olan iki ülke sınırlarından birliklerin çekilmesini, her iki taraftan 3'er kilometrelik askerden arındırılmış bölge kurulmasını teklif ettim. Dün Azerbaycan'a bu teklifin güncellenmiş versiyonunu gönderdik dedi. Paşinyan, Azerbaycan ordusunun tüm unsurlarının Ermenistan topraklarından çekilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Almanya Dışişleri Bakanı'na hitaben yayınladığı bir mesajda, kışkırtıcı, müdahaleci ve diplomatik olmayan tutumlar orgunluk ve inceliğin göstergesi değil dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Almanya Dışişleri Bakanı'na hitaben Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Dışişleri Bakanı Abdullah Yanan paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Sayın Alman Dışişleri Bakanı, kışkırtıcı, müdahaleci ve diplomatik olmayan tutumlar orgunluk ve inceliğin göstergesi değil. Eski bağları baltalamak uzun süreli sonuçlar doğurur. Almanya ortak zorluklarla başa çıkmak için etkileşim veya yüzleşme yolunu seçebilir. Yanıtımız orantılı ve kesin olacaktır. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, dün akşam Twitter hesabından paylaştığı mesajında İran'daki göstericilere yönelik müdahalelere ilişkin bu ülkeye girecek hafta yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandıklarını açıklamıştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9. zirvesine katılmak üzere Özbekistan'da. Erdoğan ilk olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Erdoğan, Ebedi Şehir Kompleksi'nde kültürel programına da katılacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Herson kentinden çekilme kararına ilişkin Rusya'nın Herson'la ilgili kararı olumlu bir adım dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Ermenistan ile normalleşme sürecine ve Azerbaycan Cumhuriyeti-Ermenistan görüşmelerine değinen Erdoğan şöyle devam etti. Şu an itibariyle tabii henüz bu aşamaya girenebildi diyemem. Zira sürekli diasporalar gerek Fransa'da gerek Amerika'da gayrette aleyhte çalışıyorlar. Bu aleyhte çalışmalar bu süreci olumsuz etkiliyor. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkat çeken Erdoğan şöyle konuştu. Bizim arabuluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Buna bir tarih vermek, ne zaman bir iş biter, ne zaman sona erer bunu söylemek bir akıl kârı değil. Ancak her sonla ilgili olarak Rusya'nın aldığı son karar olumlu bir karar, önemli bir karar. Temennim odur ki belki G20'ye Rusya'nın bir katılım olacak mı, olmayacak mı bilemiyorum. Eğer bir katılım olursa orada görüşme imkanımız olacak. Aksi takdirde telefon diplomasisini Rusya ile sürdürmeye devam edeceğiz. Temennimiz o ki arabuluculukta başarılı olalım. Savaşın egemen olduğu bir dünyadan barışın egemen olduğu bir dünyaya geçişi sağlayalım.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta Endonezya'nın Bali şehrinde yapılacak G20 zirvesine katılmayacağı açıklandı. G20 zirvesi yetkililerinden Luhut Binsar Panjaitan, Endonezya'nın Denpasar şehrinde gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un söz konusu zirvede Rus heyetine başkanlık edeceğini söyledi. Amerika Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve diğer dünya liderleri 15 Kasım'da Bali'de başlayacak 2 günlük zirveye katılacak. Rusya'nın Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaştan bu yana Biden ve Putin'in G20 zirvesi vesilesiyle ilk kez yan yana geleceği tahmin ediliyordu. Ancak Rusya Devlet Başkanı'nın toplantıya katılmayacağının açıklanmasıyla Amerikan lideri Biden ve müttefikleriyle Putin arasındaki olası gerilimin önü kapanmış oldu. Aynı zamanda Denizcilik ve Yatırım Koordinasyon Bakanı görevinde bulunan Panjaitan, Endonezya hükümeti Devlet Başkanı Putin'in daha önce Devlet Başkanı Joko Widodo ile çok dostane gerçekleşen telefon görüşmesinde açıkladığı üzere Rus hükümetinin kararına saygı duyuyor şeklinde konuştu.
Siyonist işgal güçleri bugün sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde yine baskınlar gerçekleştirdi ve bazı kişileri gözaltına aldılar. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre evlere baskınlar düzenleyen ve eşyalara zarar vererek geniş çaplı aramalar yapan işgal güçleri El-Hali bölgesinde 3, Kalkirya'da 2, Ramallah, Nablus ve Beytrahim bölgelerinde birer kişi olmak üzere toplamda 8 kişiyi gözaltına aldı. İşgal güçleri El-Hali'de Leys, Edhem ve Sakar Yusuf Ali Recep isimli 3 kardeşi esir etti. Bu kişilerin El-Hali şehrinin batısında yer alan Dura kasabasının Kerise mıntıkasında bulunan evlerine baskın düzenledikleri ve geniş çaplı arama yaptıkları bildiriliyor. Kalkirya'da işgal güçlerinin Enes ve Usame Mahmud Sabri isimli kardeşleri esir ettikleri bildirildi. Bunlardan Usame'nin eski esirlerden olduğu ve işgal zindanlarında daha önce 3 yıl kaldığı belirtildi. İşgal güçleri Betlehem'de şehrin kuzeyindeki El Ayye'de mülteci kampına baskın düzenlediği yaralı durumundaki Nur El Meşayi'yi gözaltına aldılar. 18 yaşındaki Meşayi'nin yaklaşık 2 hafta önce işgal güçleriyle çatışma esnasında baldırından yaralandığı belirtildi. İşgal güçleri onunla aynı binada ikamet eden bazı kişilere de saldırarak şiddet uyguladılar. Ramallah'ın batısındaki Nilin kasabasında Ali Salah Surur isimli bir genci gözaltına aldılar. Nablus'un Burka kasabasında ise Eymen, Ebu Ömer'in evine bastı ve geniş çaplı aramadan sonra oğlu Abdülatif'i gözaltına aldılar. İşgal güçleri rutin hale getirdikleri ve genellikle gece yarısından sonra şafak sökmeden önce gerçekleştirdikleri baskınlarda evlerin mahremiyetlerini ihlal ediyor. İnsanlara uygun olmadıkları bir halde yataklarından kaldırıyor. Geniş çaplı aramalar yapıyor, özel eşyalarına karıştırıyor, ev eşyalarına büyük zarar veriyor. Buldukları zaman kıymetli eşyalarını ve paralarını çalıyor, silahlarıyla dehşet saçarak çocukları korkutuyor. Bazılarını da gözaltına alıyorlar. Bu baskınlar yüzünden işgal altındaki Kudüs'te ve Batı Şeria bölgesinde yaşayan Filistinliler hiçbir zaman güven ve huzur içinde yatamıyor. Çünkü her an bir işgalci ekibin baskın düzenlemesi ihtimali var.
Japonya ile Amerika Birleşik Devletleri orduları Japonya'nın uzak adalarının savunulmasıyla balistik füzelere müdahaleyi hedefleyen Keen Sword tatbikatını başlattı. Anadolu Ajansı'na göre Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemeleri Çin'in Hint Pasifik'teki artırdığı nüfuzu sonrası Japonya güvenlik müttefiki Amerika ile caydırıcılığı artırmayı hedefliyor. Japonya öz savunma kuvvetleriyle Amerika ordusu 2 yılda bir düzenlenen Keen Sword tatbikatını Japonya'nın güneybatısındaki adalar çevresinde başlattı. Tatbikata Japonya, Karadeniz ve Hava Öz Savunma Kuvvetlerinden yaklaşık 26 bin, Amerika ordusundan ise uzay kuvvetleri dahil 10 bin asker katılacak. anakaraya uzak adaların savunulması simülasyonunu içeren büyük ölçekli tatbikatta iki ülkeye ait pervaneleri yön değiştirebilen tilt-rotor uçaklar kullanılacak. Japonya'dan 20 gemi ve 250 uçak ile Amerika'dan 10 gemi ve 120 uçağın dahil olacağı tatbikatta Kanada, İngiltere ve Avusturya'dan da askeri unsurlar yer alacak.
Ve son haberimiz, İngiltere genelinde hemşireler ülke tarihinde ilk kez bu kış grev yapacak. Hemşireleri temsil eden sendika olan Kraliyet Hemşireliği Koleji, adil ücret ve personel güvenliği talebiyle giden grevin ulusal sağlık hizmetindeki çalışanların çoğunluğundan destek bulduğunu açıkladı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, İran Rusya ile Ukrayna Savaşı'na son vermek için rol ifa etmeyi hazır başlığını taşıyor. Tahran'a giren Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev, dün İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ile görüştü. Görüşmede Şemhani, İran'ın Rusya ile Ukrayna arasında diyalog yolu ile barış ve ateşkesin sağlanması için herhangi bir girişimi desteklediğini belirterek, Tahran'ın savaşa son vermek için rol ifa etmeye hazır olduğunu vurguladı. Rusya, Ulusal Güvenlik Konsey Sekreteri Batı'nın medya imparatorluğunun savaşın başından itibaren gerçekleri ters yüz edip, kamuoyunu krize nasıl başladı ve sahadaki gerçekler konusunda saptırmaya gayret gösterdiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya ve Ukrayna Savaşı'ndan son vermek için rol ifa etmeyi hazırlığını ilan etmesi, Tahran'ın ilkeli politikalarına dayalıdır. Nitekim İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterine kabul ettiği görüşmede Tahran'ın savaşın son bulmasını istediğine vurgu yaparak bir kez daha Tahran'ın barış ve istikrardan yana olduğu politikasının altını çizmiş oluyor. Bundan önce de İran Dışişleri Bakanı başta olmak üzere ülkenin üst düzey yetkilileri Tahran'ın Moskova ile Kiev arasında iki taraf arasında savaşı sonlandıracak anlaşma sağlaması için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu bildirmiştir. Bilindiği üzere bu savaş her iki taraf için ciddi maddi ve beşeri hasara yol açmıştır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna Savaşı'na yönelik yaklaşımı, savaşın durdurulması ve tarafların müzakere masasına dönmesinden ibarettir. Ukrayna Savaşı patlak verdikten hemen sonra Tahran, Rusya ve Ukrayna'nın anlaşmazlıkları siyasi yolla çözüme kavuşturmaya ve savaşı durdurmalarına vurgu yaparak iki tarafı diyaloğa davet etmiştir. Buna ilaveten Tahran bu alanda pratik adımlar da atmıştır. Bu doğrultuda Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan 31 Ağustos'ta Moskova'ya giderek Ukrayna Savaşı ve Tahran'ın arabuluculuk rolü hakkında Rusya Dışişleri Bakanı başta olmak üzere Rus yetkilileriyle görüş tatilinde bulunmuştu. Bakan Emir Abdullahyan Moskova ziyaretinin amaçlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada Moskova ziyaretinin esas hedefinin Ukrayna krizinin çözüm çabası için olduğunu belirtmiştir.
Bu mesele İran için bir diplomatik imtiyaz olup Tahran'ın uluslararası arenadaki önemini gösteriyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Ofisi Siyasi İşler Sorumlusu Muhammed Cemşidi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'inin Rusya ve Ukrayna savaşı konusunda arabuluculuk yapmasını istediğini duyurmuştu. Uluslararası gelişmeleri takip eden uzmanlardan Hasan Beyşlipur, İran'ın Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk rolünün etkili olabileceğini yaptığı değerlendirmede, savaş taraflarının önce arabulucuyu kabul etmeleri gerektiğini, mevcut şartlarda bunun için şansın düşük olduğunu, ancak bunun yaşanmasının İran için iyi bir olay olacağını, çünkü dünyada barış ve güvenliğe katkı sağlayan ülkenin uluslararası prestijinin iyi olacağını kaydetti. Sonuç itibarıyla İran İslam Cumhuriyeti, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın son bulması için gösterdiği çabalarıyla iyi niyetini kanıtlamıştır. Buna rağmen Kiev yönetimi bazı batılı devletlerle birlikte İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı propaganda başlatarak Tahran'ı Rusya'ya İHA tedariki yapmakla suçlamışlardır. Ancak İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı savaş sırasında İran'ın Rusya'ya silah tedariki yapmadığını ve savaştan önce sınırlı sayıda insansız hava aracını Rusya'ya teslim ettiklerini açıklayarak İran'ın savaşta Rusya'nın lehine müdahale ettiğine dair iddiaları reddetti.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Kenan'ın İran'ın iyi komşuluk ilkesine dayalı politikasına vurgusu başlığını taşıyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Sözcüsü Kenani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan'ı desteklediğine dair sözlerine gösterdiği tepkide, Tahran'ın ilkeli politikasının iyi komşuluk ve tüm komşularla ilişkilere geliştirme üzerine kurulu olduğunu belirterek, komşulardan herhangi biriyle ilişkilere geliştirmenin diğer bir komşunun aleyhine olmadığını kaydetti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev yaptığı açıklamada, İran'ın Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arası sınırlarında son dönemde düzenlediği tatbikatı Tahran'ın Erivan'ı desteklediği şeklinde nitelemişti. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, Aliyev'in bu sözlerine gösterdiği tepkide, İran'ın Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti sınırında tatbikat düzenlemesinin normal ve önceden planlanmış bir girişim olduğunu belirterek, resmi kanallardan da komşuların tatbikat konusunda bilgilendirildiğini ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti olmak üzere kuzeyindeki iki komşusu arasında yıllardır devam eden Karabağ münakaşası konusundaki ilkeli politikası her daim her iki ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve anlaşmazlıkların barışçıl şekilde uluslararası kurallar çerçevesinde çözülmesi doğrultusunda olduğunu deklare etmiştir. Bu nedenle Tahran her daim Azerbaycan Cumhuriyeti'nin topraklarından işgal edilmesini kınarken işgal topraklarından kurtarılmasını da en yüksek seviyede himaye etmiştir.
İkincisi şu ki Aliyev yönetimi Ermenistan'ın İran İslam Cumhuriyeti başta almak üzere komşularıyla yeni bir blok ve ittifak kurmakta olduğunu lanse ederek Türkiye dahil kendi konumunu destekçileri arasında pekiştirmeye gayret göstermekte. Bölge uzmanlarından Celal Mirza'yı bu bağlamda yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Siyonistler ve bazı diğer destekçilerine yaranmaya çalışarak Batı ve Siyonistlerle ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını belirtiyor. Aliyev'in İran'a karşı hasmani açıklamasının başka bir nedeni olarak onun son senelerde Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları nezdinde kendinin sebebiyet verdiği aşağılık duygusunu telafi etme yaklaşımıdır. Aliyev, İran İslam Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelmekle içerideki bazı batıcılar nezdinde kendi konumunu takviye edebileceğini zannediyor. Oysa Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkı İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları başlanmak üzere bölgede barış ve güvenliğin pekişmesine katkı noktasındaki iyi niyetini iyice bilmekte olup asla propaganda şantajları etkisi altında kalmazlar. Sonuç itibarıyla bölge halkı dostluklar ve iyi ilişkilerin kalıcı olup bölge güvenliğine katkı sağlayacağını iyice bilmekteler. Güvenlik ve istikrar bölge için refah ve kalkınma getirir. Ancak bölge düşmanları İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin birbirine daha fazla yakınlaşmasına karşı çıkarak her daim iki komşu ve Müslüman ülkenin ilişkilerin gelişmesine engel olmaya gayret göstermekteler. Bu nedenle Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları Bakü yetkililerinin İslam ülkeleri arasında yakınlaşma ve birleşme temellerini güçlendirecek şekilde tutum sergilemelerini bekliyor. Çünkü Siyonistler İslam ülkeleri arasında dayanışmadan endişe duymakta ve bunun kendi konumunu zayıflatacağını bilmekte.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülken için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Dünkü sohbetimizde Avrupa Konseyi Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin sondaj faaliyetleri nedeniyle bu ülkeye uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı aldığı hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmıştık. Türkiye'nin sorunları, özellikle Avrupa Birliği ile ilişkileri bağlamında bulunan engelleri kısaca değerlendirmeye çalışmıştık. Bugün de aynı konuyla ilgili sohbetimize kaldığımız yerden gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile devam ediyoruz efendim. Mehdi Bey, şimdi Türkiye'nin Akdeniz'le ilgili arama faaliyetleri devam ettikçe bölgesel alanda bunun etkilerini nasıl görmekteyiz? Yani Türkiye'nin komşu ülkelerle ilgili de acaba herhangi bir etkisi olmuş mu bu gündemin?
Şimdi Türkiye, yani hani celalleşen bir uslubu vardır. Özellikle Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı çapında ortaya çıkan. Bu daha fazla kayba yol açıyor. Şimdi Türkiye'nin görmek istemediği bu. Örneğin Akdeniz'deki arama faaliyetlerine karşı bir hoşnutsuzluk dile getirildiği zaman buna karşı daha sert tepkili bir uslupla bir cevap vermek Türkiye'ye kazandırmıyor. Türkiye'nin görmek istemediği ve görmekten kaçındığı durum bu. Anlatmaya çalıştığımız durum da bu. Bunun hukuki, daha demokratik bir incelemeye açık kapı bırakan bir uslup ve yaklaşım çok daha fazla, diyelim, bütün gelişmelerin seyrini değiştirebilecektir. Tabii ki arama faaliyetleri ne kadar hukuki, ne kadar değil, diğer halkların, diğer ülkelerin, devletlerin haklarını ne kadar koruyup korumadığı konusu elbette tartışma konusu olmuştur. Yunanistan'la yaşanan sorunlar bu. Mısır'da yaşanan, işte Akdeniz'deki arama faaliyetlerinde ortaya çıkan sıkıntılar biraz bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir. Yani çözeyim mantığından ziyade daha fazla, işte deyim yerinde, işte biraz kabadayvari bir yaklaşım sonuç getirmiyor. Daha fazla celalleşme sonuç getirmiyor. Yani daha fazla Türkiye'nin hem müttefikleriyle sıkıntı yaşamasına, hem sorunların çözümsüz kalmasına ve hem de yakın askeri müttefik, yani NATO içerisinde ciddi tartışmalar ve hoşnutsuzluklar bu konuda dile getirilmiş oldu. Görülüyor ki Türkiye'nin bu yaklaşımı çözüm yaklaşımı değildir.
Tahran Radyosu.
Şimdi Avrupa Birliği gerçekten Türkiye'nin bu faaliyetleriyle tedirgin mi? Yoksa başka siyasi açılardan Türkiye kısıtlanmak isteniyor? Yani enerji sadece bir bahaneden ibaret olabilir mi?
Ya illa ki şimdi savaşı tanımladığımız zaman savaş elbette ki ekonominin başka biçimdeki bir almış olduğu şekildir. Tavır ve davranış biçimidir. Savaşın gerçeği bu. Yani savaşı ekonomiden soyut düşündük, saflık olur, yani hayali olur, yanlış olur. Savaş ve ekonominin birbirine bağlantısı da bu şekilde birebir bağlantısı vardır. Savaş ekonominin yoğunlaşmasının aldığı bir biçimdir. Bu gerçeği, tanımı göz önüne aldığımızda elbette ki Avrupa'nın Türkiye'ye dönük yaklaşımı da pragmatist olacaktır. Ekonomik içerikli olacaktır. Ekonomiden soyut düşünülemez. Ama bu ekonominin istikrarlı ve çağımızda artık halkların uyanması karşısında demokratik bir ekonomik sistem gerçeği ortaya çıkmış oluyor. Demokratik bir ekonomik sistem modeli olmadan ekonominin kontrol edilmesi veya ekonomi üzerinde, ekonomik sistem üzerinde düşünülen hayallerin gerçekleşmesi mümkün olmaz. O açıdan Avrupa'nın ekonomisini elbette ki düşündüğünden dolayı Türkiye'ye dönük bu yaklaşımları dile getiriyor. Çünkü Türkiye'de gittikçe siyasi istikrar, ekonomik istikrar bozuluyor. Ve bunun geleceğini Avrupa çok daha iyi görüyor. İşin işin ilginci yani. Türkiye daha fazla görmesi gerekirken, daha gerçekçi görmesi gerekirken daha fazla Avrupa görüyor ve Türkiye bu konuda uyarmasına karşı Türkiye ayak diriyor açıkçası. Bundan ötürüdür ki eleştirileri dile getirip bu konuda düzeltme ihtiyacı elbette ki en temel bir ihtiyaç olmuş oluyor. Yani Avrupa'nın Türkiye'ye yaklaşımı ekonomiden kopuk düşünmemek gerekiyor. Ama sadece bu çerçevede de değil, bunun güvenceye alınmasının tek yolu Türkiye'de siyasi istikrarın korunmasından geçtiği gerçeği de günümüzde artık ispatlanmış bir gerçekliktir. Evet.
Peki. Şimdi Türkiye demokratik sorunlarını çözerse sizce Avrupa Birliği ile sorunlar ne kadar giderilmiş olur acaba?
Şöyle diyeyim. Yani bu konuda tabii ki yani Türkiye bütününü düşündüğümüz zaman, siyasi yapılaşmasını düşündüğümüz zaman Kürt siyasetini ayrı düşünmek doğru olmaz. Elbette ki başta Türkiye'nin çözüm adımı kendi en yakın sorunu olan, en hayati sorunu olan Kürt sorununa demokratik çözümle başlamak durumunda. Bu gerçekleştiği ölçüde elbette Türkiye'de yeni bir yapılaşma, yeni bir kendine geliş diyelim. Çünkü dillerin yasaklandığı, bilmem kültürlerin, düşüncelerin yasaklandığı bir Türkiye gerçeğinden demokratik bir Türkiye gerçeğine adım atılmış olacak. Bu elbette başta birebir Türkiye ekonomisini canlandıracağı gibi sosyal bütünlüğü, sosyal sorunlarının çözümünde de çok büyük bir gelişme ortaya çıkaracaktır. Türkiye'deki kaynakları da göz önüne aldığımızda Avrupa daha çok Türkiye'yi hemen kucaklama ihtiyacını duyacak ve bu konuda çok daha somut, daha erken adımlar atma ihtiyacını duyacaktır. Ve gerçekleşecek olan da bu olacaktır. Yani çok daha güzel bir gelişme olacaktır. Şu anda düşündüğümüzde Türkiye bütün kanını, bütün kan kaybını boşuna harcama diyebileceğimiz bir noktadadır. O nedenle Özal'ın attığı adımlar aslında Özal sürecinden şimdiye kadarki kayıplar olmayabilirdi. Siyasi, ekonomik ve can kaybı olmayabilirdi. Bütün bunlar hepsi çözülmüş olurdu. Çünkü bu sorun çok daha farklı bir duruma evrilirdi ve Türkiye şu anda Avrupa Birliği'nin en gözde ülkesi de olurdu. Avrupa Birliği hemen onu kucaklardı. O dönemdeki yani Turgut Özal rahmetlinin attığı adımlar aslında Türkiye için en gerçekçi adımlardı. Fakat o dönemin sabote ettirilmesi, Türkiye derin devleti tarafından sabote ettirilmesi şimdiye kadarki kayıpların ortaya çıkmasına da yol açtığı gibi bundan sonraki ayak diremelerin de Türkiye'ye bir şey kazandırmadığı gerçeğini ne yazık ki şu andaki Türkiye siyasetçileri görmek istemiyor.
Doğrudur. Efendim bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Mehdi Bey.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar uzatıldı. Buradan yola çıkarak iki tarafın arasındaki son sıralarda yaşanan gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Kiumarz Heyderi'nin düşmanların İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı herhangi bir hatada bulunması durumunda buna kararlı bir şekilde karşılık vereceklerini duyurması, Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika ve Batı'nın teröristlere verdiği desteği eleştirerek bu unsurlara karşı mücadelenin devam edeceğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Çin'in İran Büyükelçisi'nin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Çin'in İran Büyükelçisi, Amerika ve Batı ülkeler insan hakları bahanesiyle İran, Çin ve gelişmekte olan ülkelerde dahil olmak üzere diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ediyor diye kaydetti. Çin'in İran Büyükelçisi Chang Hua, Mer Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Batı ülkelerin insan haklarını kötüye kullanmaları hakkında şunları söyledi. İnsan hakları konusu dünyadaki tüm insanlar ve tüm ülkeler için ortak bir değerdir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler gerçek insan hakları konusunu savunmak için tutarlı ve birlikte çalışmalıdır. Çin'in İran Büyükelçisi açıklamasına devamında ilk olarak tüm insanların gelişimini ve yaşamını savunmalıyız diye kaydetti. Chang Hua açıklamasını şöyle sürdürdü. Amerika ve Batılı ülkeler, İran, Çin ve gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere diğer ülkelerin iç işlerine insan hakları bahanesiyle müdahale ediyor. Batılı ülkeler ve Amerika insan hakları konusunu kötüye kullanıyor ve diğer ülkeleri eleştiriyor.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi, Suudi Savaş İttifakı'na Yemen'e saldırılarını sürdürmesi gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde İran'la dış ticaretinde artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Gümrük Genel Müdürü son 7 ayda ülkenin dış ticaret değerinde %10'luk bir artış olduğunu açıkladı. İran İslam Cumhuriyeti Gümrük Genel Müdürü Ali Rıza Mukaddesi, ülkenin son 7 aydaki ticaret hacmini 81 milyon 30 bin ton değerinde 60 milyar 133 milyon dolar olarak açıklayarak, değer bazında dış ticaret miktarının geçen yılın aynı dönemine göre %10 artış gösterdiğini belirtti. Mukaddesi açıklamasının devamında son 7 ayda İran'ın petrol dışı ihracatının değer bazında %5,6 artarak 28 milyar 406 milyon dolar olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Gümrük Genel Müdürü sıvılaştırılmış propan, metanol, sıvılaştırılmış bitan, polietilen film sınıfı, petrol bitüm, sıvılaştırılmış doğalgaz, üre, alaşımsız demir ve çelik külçeler ve diğer hafif yağlar İran'ın ihraç mallarının ilk sıralarında yer aldığını söyledi. Mukaddesi İran mallarının 5 ana ihracat noktasını Çin, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Hindistan olduğunu sözlerine ekledi.
Hemşeri gazetesinde İran İslam Şura Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı'nın açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslam Şura Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin ekonomik başarılarına değinerek Amerikalıların itirafına göre İran'a yönelik yaptırımları yoğunlaştırma stratejisinin başarısız olduğunu belirtti. İran İslam Şura Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı Muhammed Rızafur İbrahimi, İstatistiklerin ekonomi politikasında ve 13. hükümetin ülkenin ekonomik sorunlarını çözmek için ileriye dönük hareketinde olumlu bir değişiklik gösterdiğini söyledi. Bur İbrahim'i açıklamasının devamında ülke ekonomisinin mevcut koşullarını ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin bir göstergesi olarak nitelendirerek bu sürecin İran'ı kademeli olarak minimum istikrara, ardından göreli istikrara ve nihayet uzun vadeli istikrara kavuşturacağını ifade etti. Pur İbrahim'i Amerikalılara göre İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgenin üstün gücü haline geldiğini, bu yüzden düşmanların kargaşa ve kaos yaratarak ülke ekonomisini vurmaya çalıştıklarına dikkat çekti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
Türkiye'nin Suriye'de devam eden operasyonları,
Türkiye İçişleri Bakanı'nın Kırgızistan ziyareti
ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları uzatması
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Geçtiğimiz hafta Türkiye'de partilerin liderleri ve hatta hükümet kurumları Suriye'nin yasal devlet başkanı Beşar Esad ile istişare ve müzakere halindeyken Türkiye ordusunun komşusu Suriye topraklarındaki saldırıları devam etti.
Bu bağlamda Türkiye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan geçtiğimiz aylarda Suriyeli mevkidaşı Ali Memluk ile Şam'da defalarca resmi görüşmelerde bulundu. Bu görüşmelerin Türkiye Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı gibi Türk yetkililer Şam'daki karşılıklı görüşmeleri duyurdular. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim ayında yaptığı açıklamada Ankara'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bu ülkenin siyasi yapısından silinmesi peşinde olmadığını söylemişti. Türk yetkililerinin Suriye ile ilişkileri normalleştirme konusundaki açıklamalarının ardından bir Suriyeli yetkili de Şam ve Ankara'nın Fırat'ın doğusu ve Türk askerlerinin Suriye'deki varlığı konusunda görüşmeler yaptığını bildirdi. Suriyeli Müzakere Heyeti Başkanı Haydar Cevat bu bağlamda şöyle demişti. Suriye demokratik güçleri ve uluslararası koalisyonun kontrolü altındaki bölgeler ve de Suriye ile Türkiye arasında Adana Anlaşması'nı aktifleştirmek bu görüşmelerde ele alınan önemli konulardandır.
Suriye ile Türkiye arasında istişareler devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri ise Suriye topraklarındaki operasyon ve saldırılarına devam etmekte. Şam yönetimi ve Suriye halkı ve uluslararası camia Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırılarına defalarca karşı çıkmış olmasına rağmen Türkiye yıllardır Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusundaki bazı noktaları işgal etmiş ve Türk askerleri bu bölgelerde bulunmakta. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'nın Suriyeli YPG ile mücadele bahanesiyle Suriye topraklarında bulunduğu Ankara yetkililerince ifade ediliyor. Siyasi ve askeri Türk yetkilileri bu operasyonların terör örgütlerine karşı devam edeceğini de vurguluyorlar. Kimi uzmanlar Türkiye'nin Suriye ile görüşmelerinin bir zorunluluk olduğunu söylerken bazı uzmanlar da bu görüşmelerin belli amaçlar için olduğunu bildiriyor.
Marmara Üniversitesi hocalarından Barış Doster, Erdoğan yönetiminin Ankara-Şam münasebetlerini normalleştirme çabasının çaresizlik ve mecburiyet yüzünden olduğunu bildiriyor. Erdoğan ekibinin Beşar Esad'ın güç ve popülaritesi oranını anlama konusunda hata yaptığını söyleyen dostlar Erdoğan'ın Esad'ın Suriye'deki etkinliğini hafife alarak halk desteğine sahip olmadığını düşündüğünü kaydetti. Barış dostlar ayrıca Erdoğan yönetiminin Suriye başı olmak üzere komşu ülkelere yönelik hatalarına dikkat çekerek Ankara'nın pratik şekilde bunu gördüğünü ve yıllar boyunca Erdoğan yönetiminin hatalarının ağır bedelini Türkiye'nin gelecek nesillerinin Suriye'ye ödemesi gerekeceğini vurguladı.
Öte yandan Türkiye kabine toplantısının ardından basına konuşan Çavuşoğlu şu anda Suriye ile iletişim kurma planının olmadığını ancak istihbarat servisleri arasındaki temasların istikrarlı bir şekilde devam ettiğini duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanı doğru koşullar sağlanırsa Türkiye muhtemelen Suriye ile ilişkilerini istihbarattan diplomatik seviyeye yükseltecektir dedi. Değerli dinleyiciler, siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Türkiye'nin tek handikabı, çizgisi ve kendine sorun olarak gördüğü tek bir sorun, Kürtlere kimlik yönünde bir kazanımın Suriye'de oluşmaması. Bu yönlü bir oluşumun kendisi açısında bir zarar olduğunu görüyor. Halbuki bu sorunun insani boyutuyla tartışmaya açarsa bu boyutta olmadığı görülmektedir. İkinci bir sorunu Türkiye Kürtlere yönelik politikasından dolayı var olan terör örgütleri ortaya çıkarıp ve buna vermiş olduğu destekten dolayı bugün kendi başına bir sorun olduğu ortadadır. Ve birçok örgütün bugün Afrin örneğinde görüldüğü gibi oradaki örgütün birbiriyle geçinmediği ve sürekli sorun yarattığı ortadadır. Bu sorunların ileriki günlerde, ileriki tarihlerde daha büyük boyutlara ulaşacağını, Türkiye bu konuda bir sorunun çözümü yönünde kendince ararken kendine daha büyük bir sorunun ortaya çıktığını görmemektedir. Ve bu selefi örgütler ileriki tarihlerde Türkiye'nin başına büyük bir sorun açacağı ortadadır. Ve bunların çıkarları ve bugün baktığımızda herkes o alanda hakim olmasını girişimi içerisindedir. Ve bu nedenle birbiriyle çatışma halindeler. Yani bir bütünlük arz etmediği gibi parçalı bir durumun yaşandığı için bu da ileriki dönemlerde çatışmalara neden olur. Ve Türkiye böyle bir politika izlediği için de İleriki tarihlerde var olan sorunun daha büyük bir boyutudur. Türkiye kendine göre sadece tek sorunu oradaki var olan Kürtlerdir. Herhangi bir başka bir sorunu yok. Suriye ile de olan ilişkileri bu temelde. Dış müdahalelerin Suriye'deki var olan sorunlarına çözüm bulmadığını ve gittikçe bu sorunun kangrenleştirdiğini görüyoruz. Bu sorunun çözümü için de yani bu Suriye'nin tek taraflı yardımlarının elbette bu bazı sorunların çıkmasına neden olur. Ama bir bütün olarak Suriye bu konuda hepsinden çözüm bulması lazım. Yardımların tüm Suriye geneline yayması gerekiyor. Bu nedenle Suriye'nin çözümü için var olan bu sorunların ortada kaldırılması için Türkiye tüm dış ülkelerin Suriye'ye yapacağı yardımların Suriye'nin geneline olması lazım. Türkiye'nin bu konuda çabalarını elbette Türkiye sadece Suriye'nin sorunlarını çözme değil orada yaşayan Kürtlere yönelik bir çözümü kabul etmeyeceği ve Kürtlerin Suriye'de kimlikleri doğrultusunda sahip olması gereken duruma müdahalede bulunuyor sürekli. Suriye'nin, Türkiye'nin handikabı bu konuda sadece var olan Kürtlerdir. Diğer taraftan Suriye ile olan ilişkilerini elbette Türkiye'de bu son dönemlerde Selefi örgütlerle olan bağını bir türlü koparamadığı için Suriye ile yapacağı herhangi bir görüşmenin terör örgütlerine olan desteğinin sonlandırılması gerekiyor. İşte birçok Haşete'nin uluslararası terör örgütü olarak kabul ettiği halde bugün Türkiye'nin bu örgüte olan desteği bu sorunların için çözüm olamayacağını ve ilk etapta bu tür örgütlerle olan ilişkilerini sonlandırması lazım. Ondan sonra Suriye ile ilişkilerinin, görüşmelerinin başlamasına yol açabilir. Fakat burada önemli olan Suriye yönetiminin bu konuda çabası çok önemlidir. Geçmişteki var olan hataların tekrarlanmaması ve dünya kamuoyunda yer edinecek gibi yeni bir yapının oluşması. Bu yapı tamamen Suriye halkına yönelik çözümlerinin getireceği bir yapı olması lazım. Bu nedenle yeni bir politika, yeni bir girişim Suriye'de var olan çözümlerin nedeni olabilir. Ama ilk etapta dış müdahalelerin Suriye'de kendi çıkarlarını öne çıkarıp dış ülkelerin Suriye üzerindeki baskıyı kaldırmaları gerekiyor. Aksi takdirde herkes kendine göre bir Suriye çözümü ararsa burada çözümün olmayacağı ortada.
Sayın Bedri Fırat'a teşekkür ederiz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi ziyaret kapsamında Kırgızistan'a gitti. Kırgız mevkidaşı ile Bişkek'te yaptığı görüşmede Soylu, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin genişletilmesine vurgu yaptı.
Bakan Soylu temasları kapsamında Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov, Acil Durumlar Bakanı Bubek Acikeyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ile bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı binasında askeri törenle karşılanan Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile heyetler arası görüşme ve ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Niyazbekov görüşmesinin ardından Acil Durumlar Bakanı Bubek Acikeyev tarafından Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı binasına gelişinde askeri törenle karşılanan Bakan Soylu, Acikeyev ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Soylu, Niyazbekov ile görüşmesinin ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından kabul edildi. Görüşmede Kırgızistan ve Türkiye arasında kamu güvenliğinin sağlanması, yasa dışı göçle mücadele ve diğer ilgili alanlarda anlaşmaların uygulanması ve işbirliği geliştirme konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Japarov yaptığı açıklamada Süleyman Soylu'nun Kırgızistan ziyaretinin iki ülke kolluk kuvvetleri arasında ikili işbirliğini pekiştireceğini belirterek, "Türkiye bizim için kardeş bir devlet ve güvenilir dosttur. Kırgızistan Türkiye ile işbirliğine büyük önem veriyor" ifadelerini kullandı. Japarov ayrıca iki ülke İçişleri Bakanlıkları dahil olmak üzere ikili ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğinden emin olduğunu dile getirdi. Kırgızistan temasları çerçevesinde Kırgız mevkidaşlarıyla terörizm, aşırılık, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele ve güvenlik alanlarında işbirliği konularını görüştüğünü aktaran Soylu, Türkiye'nin iki ülke liderlerinin talimatlarını dikkate alarak tüm işbirliği alanlarında stratejik ortaklığı daha da derinleştirmeye hazır olduğunu dile getirdi.
Thank you. Geçen hafta Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar uzatıldı. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Avrupa Konseyi Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri sebebiyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı aldı. Avrupa Konseyi basın hesabının Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de izinsiz sondaj faaliyetlerine ilişkin yaptırımlar 12 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldı denildi. Türkiye, Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs'ın Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'na verdiği ruhsat sahalarında araştırma ve sondaj faaliyetleri yürütüyor. Avrupa Birliği ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs ise Türkiye'yi denizlerdeki faaliyetlerinden ötürü provokasyonla suçluyor.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekten sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümde nakkallığın eski çağlardan beri dünyanın tüm kavim ve milletleri arasında yaygın olan bir sanat olduğunu, nakkalların genellikle o dönemde toprak sahibi olan eşraf olduğunu ve geçmişlerinin tarihine özel ilgi duyan insanlardan oluştuğunu ve yine İran edebiyatında günümüze dek miras kalan bazı eserlerde nakkallık sanatının İran'da derin ve maziye sahip olduğunu ortaya koyduğunu ve nakkalların halk arasında seçkin bir konuma sahip olduklarını ve en kötürlü insanlar sayıldıklarını beyan ettik. Geçen bölümde ayrıca partların dilinde gosan sözcüğünü anlattık ve bunların aslında çalgıcı olduğunu ve aynı zamanda nakkallık yaptığını ve işkaniler ve sasaniler dönemlerinde etkili bir varlık sergiledikleri ve saray halkını ve sıradan insanların eğlendirdiklerini beyan ettik. Gosanların en çok rivayet ettiği öyküsü ise İşkaniler dönemine ait olan Veys ve Ramin Aş öyküsüydü.
Bugün Gosanların nasıl eğitim aldıkları hakkında elimizde pek bilgi bulunmuyor. Fakat kesin olan şu ki Gosanların mutlaka konuşma yeteneğine sahip olmaları gerekiyordu. Gosanlar hakkında Sanskrit dilinde yazılan bir kaynakta bu noktaya temas edilirken şu ifadelere yer veriliyor. Sözde beste yapan kimsenin konuşma yöntemleri ve şiirlerde kullanılan vezinleri ve şiir yazma kurallarını bilmesi gerekiyor. Böyle bir insan sözü, güzel söyleme maharetini ve yerli dilin dışında yerli olmayan dilleri de konuşma yeteneğine sahip olması gerekiyor. Böyle bir insan zaferleri ve savaşları en güzel biçimde beyan etmesi gerekiyor.
Fransız araştırmacı Marie Boyce yaptığı araştırmalarda elde ettiği sonuçları şöyle anlatıyor. Gezgin çalgıcıların mazisi İşkaniler döneminden öncesine dayanıyor ve o dönemde yaşayan insanlar Gosanların öykü anlatımı ile eleniyordu. Aslında ilk dönemlerde öykülerin çoğu şiir kalıbında beyan edildiğinden bu öykülerin usta çalgıcıların ve şairlerin ürünü olduğunu söylenebilir. Matlar ve Partlar döneminde usta çalgıcılar seçkin insanlar safında yer alıyordu ve geçmiş çağların öykülerini anlatan ve yaşadıkları çağı yorumlayan usta insanlar olarak bilinirdi.
Sasaniler döneminden geriye kalan izler bu sanatın Sasani döneminde doruğa ulaştığını gösteriyor. Sasani toplumunun anlatan bir kitapta şu ifadeler yer alıyor. Şairler ülkenin üçüncü sınıfı arasında yer alıyor ki bu sınıfta hekimler ve müneccimler de bulunuyordu. O dönemde bir insan herhangi bir sınıftan bir başka sınıfa geçemezdi. Fakat sanatçılar için soy kavramı geçersizdi ve onlar rahatça toplumda başka sınıflara geçebiliyordu. Sasani döneminde Kral Bahram'ın iktidarı sırasında çalgıcılar ve gosanlar toplumun en üst sınıf olan şehzadelerle aynı seviyede yer alıyordu. Nitekim büyük yeteneği olan bir insan hatta dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa yükselebilirdi. Çalgıcıların şahın emirlerine itaat etmeme hakkına da sahipti.
İslam'dan önceki döneme ait eserler sözlü ve kulaktan kulağa aktarma suretiyle korunuyordu. Ancak bu eserler Sasaniler Araplara karşı gelindikten sonra hepsi yok oldu. Hahameneşi ve Sasani dönemlerinden geriye kalan eserlerin arasında yazılı eserlere de rastlanıyor ve eğitim katipleri bir teknik sayılan bu işi yürütüyordu. İslam'dan önceki dönemden geriye kalan eserlerden biri oldukça eski ve hayal ürünü olan Erdeşir Babekan Karnesi adlı eseridir. Bu kitap gezgin çalgıcıların rivayetlerini içeriyor. Yine o dönemden kalan bir başka eser de Bin Efsane adlı eserdir. Uzmanlar bu eserin ünlü Bin Bir Gece adlı eserin ana şehirdeğini oluşturduğunu belirtiyorlar. Manevinin eserlerinde ise bazı kısa öyküler ise göze çarpıyor. Gerçi o dönemde öykü yazmak adet değildi ve nakkallar güçlü hafızalar ile tüm eserleri ezberliyorlardı.
Tahran Radyosu.
Değerli dinleyiciler, halk şarkıları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her zaman olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Çok eski zamanlarda dört kişi bir yolda giderken birbiriyle tanıştı. Birinci şahıs söz ve davranışlarında büyük bir insan olduğu anlaşılan bir şehzadeydi. İkinci adam büyük zekaya sahip olan zemin bir bezirganın oğluydu. Üçüncü kişi ise çok güzel bir gençti. Öyle ki onu gören herkes güzelliğine hayran oluyordu. Dördüncü kişi ise çok güçlü olan bir çiftçinin oğluydu. Evet, kader onların yolunu kesiştirdi ve her dört kişi bir yolda giderken birbiriyle karşılaştı. İlginçtir ki her dördü de o sırada yoksul insanlardı ve üzerlerindeki elbiselerinden başka hiçbir malı varlıkları da yoktu.
Dört arkadaş yolda ilerleyerek konuşurken söz rızıktan açıldı. Rüzgarın saçlarını savuran şehzade yeni arkadaşlarına şöyle dedi. hiçbir şey kaza ve kaderle mukayese edilemez. Bezirgan'ın oğlu şöyle karşılık verdi. Ama bence akıl ve düşünce ilk ve son sözü söylüyor ve hiçbir şey bundan daha üstün değildir ve zorluklarda ancak akıl ve düşünce gücüyle çıkış yolu bulmak mümkün. Güzel genç ise düşüncesini şöyle açıkladı. Ama bence güzellik her şeyden üstündür ve zor durumlarda insanın yardımına gelebilir. Çiftçinin güçlü oğlu ise şöyle anlattı. Sizin tüm bu anlattıklarınız bir yana, çalışmak ve çaba harcamak bir yana. Çalışmak erkeğin özüdür ve kim çalışır ve çaba harcar ve bileğinin gücüyle ekmeğini kazanırsa bir yerlere varabilir.
Dört arkadaş böyle sohbet ederek ilerlerken uzaktan bir kentin manzarası ile karşılaştılar. Dört arkadaş gördükleri sisli manzara karşısında çok sevindiler ve kenti görünce adeta yeni bir güç kazandılar. Bir süre sonra dört arkadaş kente vardı ve kentin girişinde oturup dinlenmeye, ardından açlıklarını gidermek için bir çare bulmaya karar verdiler. Fakat arkadaşlarından hiçbirinin parası yoktu ve tüm mal varlıkları da üzerlerindeki elbiseleriydi. O sırada şehzade çiftçinin oğluna şöyle dedi. Şimdi sözünü ispat etme sırası sende. Sen her şeyi çalışmaya bağlı olduğunu söyledin. Şimdi kente git ve bileğinin gücüyle bir para kazan ki bugünü geçiştirelim.
Çiftçinin oğlu kabul etti ve helal bir rızık kazanmak için arkadaşlarından ayrıldı. Fakat kentte kolay kolay bir iş bulamayacağını biliyordu ve bu yüzden kentin dışında biraz odun toplayarak kentte satmaya ve parasıyla kendisi ve arkadaşları için erzak almaya karar verdi. Çiftçinin oğlu hemen işe koyuldu ve topladıkları odunları omuza aldı ve kente döndü. Kentte pazarın nerede olduğunu sordu ve ardından kısa bir sürede odunları sattı. Eline bir dirhem para geçmişti. Bu parayla biraz ekmek ve erzak satın aldı ve onu bekleyen arkadaşlarına döndü. Dönerken kentin girişinde şöyle yazdı. Bir günlük çabanın ücreti bir dirhemdir.
O gece dört arkadaş tok karınla yattı, uyudu. Ertesi sabah sözünü ispat etme sırası güzel gence geldi. Güzel genç o gün kente inip erzak temin etmesi gerekiyordu. Güzel gence çiftçinin oğlu olan arkadaşı şöyle dedi. Hani sen güzellik insanının işine yarayacağını söylüyordun. Acaba bugün güzelliğinden yararlanarak bizim karnımızı doyurabilecek misin? Güzel genç bu sözlerin ardından kente indi ve sokaklarda dolaşmaya başladı ve sürekli düşünüyor ve söylediği sözden pişmanlık duyuyordu. Gerçekten de nasıl para kazanabilir ve arkadaşlarına erzak temin edebilirdi? Bunları düşünürken güzel genç yorgun bitkin bir ağacın gölgesinde oturdu ve yavaş yavaş uykuya daldı. Birkaç dakika sonra kentin zengin kadınlarından biri o sokaktan geçerken güzel genci uyurken gördü. Gencin yabancı olduğunu anladı ve ona acıdı. Güzel gencin güzelliğine hayranlık duyan kadın uşağına seslendi ve şöyle dedi. Git onu evimize davet et. Belki açtır, parasızdır. Uşak genci uyandırdı ve şöyle dedi. Hadi kalk ey genç adam. Başına talih kuşu kondu. Benim hanımım seni evine davet etti. Gel biraz yemek ye ve dinlen.
Güzel genç ilkin rüya görüyor sandı ama uşağın sesini tekrar duyunca yerinden kalktı ve karşısında zengin kadının uşağını gördü. Uşak sözünü ve davetini tekrarladı. Güzel genç Allah'a şükretti ve uşakla birlikte zengin kadının evine gitti. Öğle yemeğinden sonra dönmeye karar verdi ve kadının ona verdiği 500 dirhemle bol miktarda erzak satın aldı ve kentten çıkarken kentin girişini şöyle yazdı. Bir gün güzelliğin bedeli 500 dirhemdir. O gün arkadaşları onu takdir etti ve aç karınlarına da güzel bir ziyafet çekti. Peki ama sonra ne oldu? Bunu da bir sonraki bölümde anlatacağız.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarmaya çalışacağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, gelişmenin en önemli şartının düşmandan ve düşmanlıklardan korkmamak olduğuna işaretle, genç olmayan birikimlerin yanında genç güçlerin varlığının halkın güveninin yükselmesine ve düşmanın korkmasına sebep olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Gelişmenin oluşması için en önemli şartlardan biri düşman ve düşmanlıklardan korkmamaktır. Allahu Teala peygamberine şöyle buyuruyor. İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. İnsanlardan korkmamalısın. Onun ve bunun sözünden korkmaman gerek. Eninde sonunda her olumlu girişim, önemli olan her işe bir grup muhalefet edebilir. Muhalif muhalefet eder. Bugün sanal ortamın varlığı ile muhalefetlerin çoğu da keskin ve acı vericidir. Eğer doğru önemli bir hareket güçlü şekilde muhasebe edilmişse bunlara aldırmamak gerekir. Dış düşmanları da dikkate almamak gerekir. ülkede iyiye doğru yapılan her harekete karşı geniş bir düşman cephesi oturmuş, sürekli nasıl darbe vuracaklarını düşünüyorlar. Her donanım alanında, hem yazılım alanında donanımları ülkede alınan önemli, doğru ve mantıklı kararlı geniş çaplı propagandaları ile sorgulamaktadır. Ve Siyonistlerin elinde olan bu propaganda imparatorluğu ile bunları vurarak yok etmeleridir. Bunlardan korkmadan hareket etmek gerekir. Ve bana göre bunun yolu da genç güçlerin varlığıdır. Dikkate almayan ve korkmayan ve korkmadan hareket eden ise genç güçlerdir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonlara cevaplayacaktır.